Ayrım 14. Son Ada, Zülfü Livaneli. Sayfa 172. Bu durum başkanın herkesi, kaybettiğimiz marangoz abimiz ve yılan sokmasından ölen hanımefendi için bir dakikalık saygı duruşuna davet etmesiyle daha da belirgin bir hal aldı. Bu dostlarımızın oturdukları sandalyeler boş bırakılmış, masanın üstüne birer resimleri konulmuştu. Saygı duruşu sırasında gözlerinden yaşlar süzülenler oldu. O sırada denizde uçmakta olan birkaç martıyı nefretle süzdü adalılar. Başkan her zamanki hamasi konuşmalarından birini yaptı. Yine düşmanlardan söz etti, martıları lanetledi, yılanları ise adada medeni bir yaşam olmayışının sonucu olarak açıklamaya çalıştı. Ona göre martılara karşı verilen mücadele başarılı olmuştu. Şimdi aynı azim ve kararlılıkla yılan mücadelesinin de üstesinden gelinecekti. Adalıları kimse yıldıramazdı. Bu mücadelede halkın yüksek maneviyatını bozmak isteyen bir iki bozguncu ortaya çıktığı halde hain emellerini gerçekleştirememiş, halkın birlik ve beraberliğini bozamamışlardı. Burada yazarı ve bizleri kastettiği açıktı. Birkaç kişi bize ters ters baktı. Başkanlık yılan mücadelesinde de gerekli acil önlemleri almış, uydu telefonuyla sipariş vererek bütün evlere yetecek kadar yılan kovucu ilaç ısmarlamıştı. Bu ilaçlar 2 gün sonraki vapurla gelecek, bütün evlere dağıtılacak, böylece evlere yılan girmesi önlenmiş olacaktı. Başkanın bu sözleri alkışlarla karşılandı. Kuşkuyla masanın altına bakan, herhangi bir yılan saldırısına karşı çizmeler, eldivenler giymiş, ellerine sopalar almış olan insanların gözünde ilk kez umut ışıkları belirdi. Başkanlarına minnet dolu gözlerle bakıyorlardı. Demek ki 2 gün daha dişlerini sıkarlarsa bu kızıl yeşil yılan belasından da kurtaracaktı başkan onları. Ama herkes kendini bu mutlu rehavete kaptırmış giderken huzurlarını kaçıran bir şey oldu. Arkalardan "Adayı neden yılan bastığını anlatmayacak mısınız Sayın Başkan?" diyen alaylı bir ses yükseldi. Yazar gelmişti. İyice zayıflamış, iğne ipliğe dönmüş, gözleri derine kaçmış, çilehane kaçkını bir ermiş gibi orada dikilmiş ve önce başkana sonra bütün adalılara yıldırım gibi sorular yöneltmişti. Adayı neden yılanlar basmıştı? Bunca yıldır yoktu da bu yılanlar birdenbire nereden çıkmıştı? Her eve yılan girmiş olması, adadaki yılanların yüzlerce misli artması nasıl açıklanabilirdi? Buna hangi tabiat olayı neden olmuştu? Nasıl olurdu da bu önemli konu konuşulmazdı? Yoksa koltuğunda huzursuzca kıvranmakta olan başkanın saklamak istediği bir şey mi vardı? Toplantının üstüne kurşun gibi yağan bu salvo bir soruyla bitti. Durumu siz mi açıklamayı tercih edersiniz yoksa ben mi söyleyeyim? Başkan söylenecek bir şey yok falan diye homurdanırken, adamlarını susturmak niyetiyle yöneldikleri yazar hala yönetim kurulu üyesi olduğunu ve konuşma hakkı bulunduğunu söyledi. Kara gözlüklü adamlar başkanın bir el hareketiyle durdu. Yazar, toplantı masalarının tam ortasına doğru yürüyerek, "Bakın arkadaşlar," dedi. "Olayların nasıl başladığını hatırlayın. Eski günlerinizi düşünün. Bu adada bütün canlılar gibi, martılarla da iyi geçindiğimiz o mutlu dönemi hatırlayın. Her şeyi unutmuş olamazsınız. Hani martıların gelin gibi süzülerek havada uçuşlarını seyrettiğimiz, huzur içinde sohbetler yaptığımız, müzisyen arkadaşlarımızın sanki bu doğanın bir parçasıymış gibi yaydıkları flüt ve gitar seslerine kulak verdiğimiz o dönemi. Gölgeli ağaçlarımızın altında hiçbir korku duymadan huzurla yürüdüğümüz günleri." İfadesiz bakışlarla kendisini dinleyen adalıları bir süre süzdükten sonra devam etti. "Hatırlamıyor musunuz bunları? Sonra bu adamın gelişi, ağaçlarımızın budanması, kurallar, yönetimler, evlere dağıtılan bildiriler ve sonunda günahsız martılara karşı başlatılan hücum." Sözün burasında bu adam sözüne bozulan başkanın adamları biraz hareketlendiyse de onun bir işaretiyle durdular ve yazar konuşmasını sürdürdü. Bu arada başkanın en sadık adamlarından biri durumuna gelmiş olan bir numaradan bir itiraz yükseldi. "Bu anlattıklarının yılanlarla ne ilgisi var?" Ona şefkatli gözlerle bakıp, "Eski dostum, ilgisi var, hem de çok yakından var," diyen yazar, salondakilerin tamamına yönelerek konuşmasını sürdürdü. "Martıların sayısını azaltmak için adaya tilkiler getirdiniz. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla. Başkanın teorilerine göre bir düşmanın karşısına başka bir düşman kuvveti dikmek zorundaydınız. Tilkiler bir yandan yumurtaları yiyerek Martı nüfusunu süratle azalttı, bir yandan da kendileri çoğaldı. Onlar çoğaldıkça martı azaldı ve sonuç bu oldu. Bazı sabırsız ve sinirli komşular kötü kötü bakarak ne oldu diye bağırdılar. Arkadaşlar, anlamıyor musunuz? Yılanlar, ekolojik dengeyi bozduğunuz için bu kadar arttı. Çünkü eskiden martılar yılanları avlıyordu. Bu yüzden adadaki yılan sayısı belli bir düzeyde kalıyordu. Hatta biz bu zehirli türden olanlara hiç rastlamıyorduk. Bize uzak tarafta kendi hallerinde yaşıyorlarmış demek. Tilkiler martıları azaltınca yılanlar çoğaldı ve işte böyle evlerinize kadar girmeye başladı. Yani düşman saydığınız martıların karşısına diktiğiniz tilkiler hiç beklemediğiniz yepyeni bir tehlike yarattı. Bir sessizlik oldu. Belli ki herkes acaba doğru mu diye düşünüyordu. Çünkü yazarın söyledikleri çok akla yakındı. Hatta Noter Bey ayağa kalkıp, "Arkadaşımız doğru söylüyor. Ekolojik dengeyle oynamak her zaman felaket getirir," dedi. O saygın isim bunları söyleyince herkesin ayağı bir parça suya ermiş oldu. Başkanın bu sözlere itiraz etmediğini, hatta başıyla olumladığını görünce şaşırmadık desem yalan olur. Nasıl olmuştu da köpek balığı bu mantıklı sözlere kulak vermişti? Oysa ben ayağa kalkıp hakaretler yağdıracağını, adalıları yazara kulak vermemeye çağıracağını, adamlarına tutuklama emri vereceğini falan sanırdım. Ama demek ki yılların politik manevraları ona bazı noktalarda geri basmayı, eski deyimle sureti haktan görünmeyi öğretmişti. Ayağa kalktı. "Arkadaşımızın doğru söylediğini kabul etmek zorundayız," dedi. "Biz kimseye haksızlık yapmayız. Doğruya doğru, eğriye eğri. Martılara karşı mücadele etmemiz gerekliydi. Kimse buna itiraz etmeye, haklı davamızı küçük göstermeye kalkmasın. Cennet adamız bu hastalık yayan vahşi yaratıklara teslim edilemezdi. Hem biz bu kararları hep demokratik bir biçimde oylama yaparak aldık. Öyle değil mi arkadaşlar? Her şey demokratik kurallara uygun biçimde yapıldı. Çoğunluğun kararıyla martılara saldırıldı. Ama ne yapalım? Her mücadelede böyle beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir. Duruma bakılır ve bunlara karşı da tedbirler alınır. Önemli olan kararlılık, birlik, beraberlik ve maneviyatı yüksek tutmak." Daha da alaycı bir ses tonuyla, "Peki şimdi ne öneriyorsunuz Sayın Başkan?" dedi yazar. "Şimdi de martı nüfusunu biraz arttırmak için tilkilere karşı mı savaş açacağız? Elimize silah alıp tilki avına mı çıkacağız?" Başkan en sert ve kararlı yüz ifadesini takınarak "Hayır" diye yanıtladı bu soruyu. "Bin kere hayır. Zafere ulaşmak üzereyken martı nüfusunu tekrar arttıracak hiçbir şey yapmaya hakkımız yok. Onlar bu adanın ve hepimizin düşmanıdır." Sesini iyice yükselterek devam etti. Zavallı marangozu nasıl hunharca öldürdüklerini, masum komşumuzun başını nasıl gagaladıklarını henüz unutmadık. Unuttuk mu arkadaşlar? Ha? Unuttuk mu? Kalabalıktan bazıları "Hayır, unutmadık" diye bağırdı. Başkan sesini yumuşatarak, "Ama sevgili komşularım," dedi. "Durum böyle diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturmayacağız elbette. Yapılacak işler var. İlk iş olarak şu vapuru bekleyelim ve ilaçları alıp evlerimizi yılan tehdidinden kurtaralım." Bu tartışmalar sırasında gözüm bir an ufka dalıp gitti. Güneş yine denize dalan, kızıl bir daire gibi batıyordu. Ufuk çizgisi kırmızıdan mora kadar değişen, yürek burkucu binbir renk yansıtmaktaydı. Martılar sakin ve huzurlu bir tatil adasını akla getirecek biçimde gökyüzünde süzülüp duruyordu. Ada eski günlerindeki gibiydi. Hiçbir şey değişmemişti sanki. Değişen bizdik. Lara, yılan olayından sonra içine gömüldüğü sessizliği o toplantıda da bozmadı. Ağzını bıçaklar açmadı. Eve gittiğimiz zaman onun bu sessizliğine saygı göstermekten başka çare bulamadım. Belli ki dile getiremeyeceği kadar büyük sorunlarla boğuşuyordu. Gece uykularında çırpınıyor, küçük çığlıklar atıyor, yatakta huzursuz bir biçimde oradan oraya savruluyordu. Bütün bunların o yılanı öldürmesiyle ilgili olduğu o kadar belliydi ki, bu dünyada şiddete en karşı olan kişinin bile koşullar zorlayınca bir öldürme makinesine dönüştüğünü gözlerimle görmüştüm. Yılanın önce belini kırması, gövdesinin bir bölümünü ezmesi, sonra da küreğin keskin tarafıyla kafasını koparması hiç gözümün önünden gitmiyordu. Demek ki korku insanoğluna her şeyi yaptırabiliyordu. Kafamdaki iyilik kötülük düğümü biraz daha dolaşmış, biraz daha karmaşıklaşmıştı. Bu sorunun benim daha önce sandığım gibi basit cevaplarının olmadığını fark ettim. Ertesi gün onu evde tek başına bıraktım ve adada yürüyüşe çıktım. Böyle bir yalnızlığa gereksinim duyduğunu görüyordum çünkü. Kendi kendine kalmalı ve belki de gerek duyduğu bir iç hesaplaşmayı sükunet içinde yapmalıydı. Aslında benim de bir parça yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacım vardı. Çünkü yılanı gördüğüm anda tutulup kalmam ve Lara'nın beni kurtarması uzun zamandır içimde uç veren ama bir türlü düşünmeye cesaret edemediğim bir soruyu kaçınılmaz biçimde ortaya çıkarıyordu. Ben bir korkak mıydım? Lara'ya layık olamayan, aciz ve edilgen bir erkek miydim? Yazarın onca ısrarına rağmen niye toplantılarda sesimi çıkarmıyor, başkana itiraz etmiyordum? Bu düşüncelerle karalar bağlamış bir halde ve yazarı bulurum umuduyla mor suya gittim. Yoktu. Sonra dolaşa dolaşa dev fıstık çamlarının insanın içine güven veren, koruyucu, esirgeyici serinliğine sığındım. Yazar orada da yoktu. Ama bakkalın kambur oğlu bir çamın dibinde huzurlu bir uykuya dalmıştı. Ayağımın altında çam iğneleri ve kozalaklar çıtırdıyordu. Mümkün olduğu kadar ses çıkarmadan onun yanına oturmayı başardım. Çocuk sanki adada ne martı ne yılan tehlikesi varmış gibi sonsuz bir huzurla uyuyordu. Konuşamayan, hiç kimseyle iletişim kurmayan, insanlarla göz göze bile gelmeyen bu çocuk üzerinde hiçbirimiz kafa yormamış, onun nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalışmamıştık. Bakkalın durgun zekalı, sakat oğlu olduğunu bilmek yetiyordu hepimize. Evlere servis yaparken gördüğümüz tuhaf bir suyun içindeymiş gibi hareket eden acayip bir oğlan. Bu yüzden onun martı yavrularını kurtarmaya çalıştığını anlamak beni şaşırtmış, bu çocuğa dikkat etmemi sağlamıştı. Çocuk bir süre sonra benim varlığımı hissetti herhalde ve uyandı. Hemen doğruldu, gözlerini ovuşturdu, özür diler gibi bir ifade takındı. O kadar derin uyuyordum ki dedim, uyandırmaya kıyamadım. Kendisiyle sohbet edilmesine alışık olmayan çocuk, şaşkın bakışlarını gözümden kaçırmaya çalışıyordu. Seninkiler nasıl dedim. Her zamanki gibi sessiz kaldı, korkmuş gibiydi. Hani dedim kümesteki martılar, o iki martı yavrusundan başka daha kurtardığın oldu mu? Koşarak gitti yanımdan. Yamaçtan aşağı seyirterek koşan bu zavallı sakat çocuğa bakarken içimin hem merhamet hem de derin bir saygıyla dolduğunu fark etmek şaşırtmadı beni. 14. ayrımın sonu, sayfa 179.